Ayrım 10. İz, Canan Tan, sayfa 137. Susmak, çürütülmesi en güç savunmadır. Babamın çalışma odasında geçireceğim ikinci gecede, yaşayacağımı peşinen kabul ettiğim duygusal hırpalanmanın yanında en azından işe yarar birkaç bulgu yakalamayı hedefliyorum. Bir önceki gecenin ürkekliğini üzerimden attığımı sanıyorum ama hala babam çıkıp geliverir de yaptığımın hesabını sorar korkusuyla çekine çekine geçiyorum çalışma masasının başına. Uzunca bir süre hücrelerime sinmiş tutukluktan sıyrılmayı bekliyorum. Sonra bilinçsizce çekmeceleri rafları karıştırmaya başlıyorum. Elime attığım her yerden kağıtlar fışkırıyor. Farklı türlerde yazılmış yazılar, şiirler. Teker teker okuyorum hepsini. Titreyen parmaklarımın arasında babam var. Ona hiç bu kadar yakın olmadığımı hissediyorum. Alt çekmecelerden birinde kalın ciltli bir defter duruyor. Kapağını açtığımda babamla yüz yüzeyim. Kaleminden damlamış ya da başka şairlere, düşünürlere ait yüzlerce şiir, dize, özdeyiş, deneme yazıları, notlar. İlk sayfada büyük harflerle yazılmış iki cümle var. Susmak, çürütülmesi en güç savunmadır. Bunun için mi yıllar yılı sustum babacığım? İnsanların söyleyemedikleri bazı sözlerin içinde söylediklerinden daha çok gerçek vardır. Şimdi ben nasıl ulaşacağım o gerçeklere? İki saat boyunca çekmeceler, dolaplar, raflar, didiklemediğim yer kalmıyor. Burası önemli davalara imza atmış deneyimli bir avukatın değil de zamanını okuyup yazmaya adamış, edebiyat, felsefe, psikoloji konularında uzmanlaşmış bir düşün adamının çalışma mekanı sanki. Üstlenilen davalarla ilgili en ufacık bir not yok ortalıkta. Yer darlığından kitapların üst sıra halinde dizildiği, kitap yoğunluğunun zirveye vurduğu kütüphane de arayış çabalarından payını alıyor. İçerik olarak değil de kabaca yokluyorum kitapları. Ciltlerini ayırarak, sayfa aralarında gizlenmiş bir şeylerin varlığını araştırarak. Yok, yok, yok. Birden dank ediyor kafama. Önemli bir dava üzerinde çalışan avukatın çalışma odasında o davayla ilgili tek bir satırın olmaması doğal mıydı? Hayır. Bu odaya babamdan başka Melia Hanım dışında kimse girmediğine göre bizzat kendisi yaratmıştı bu yokluğu. Ama dava dokümanını tümüyle ortadan kaldırmamıştı ya. Burada olmasa da bir yerlere gizlemişti mutlaka. Karacan Avukatlık Bürosu. Nasıl da düşünemedim. O iddiden sonra herkesin ulaşabileceği bir yerde durmasını istemediği evrakları iş yerinde korumaya almış olması en akla yakın olasılıktı. Yeni güne şafak sökerken daldığım kabuslarla örülü uykudan yorgun uyandım. Melia Hanım ise aldığı yatıştırıcı ilaçların etkisiyle mışıl mışıl uyumuştu. Dinlenmiş görünen yüzünde sabit kalmış acısıyla günaydın dedi. Dişe dokunur bir şeyler bulabildin mi bari? Maalesef dedim. El değmedik ya bırakmadım ama en ufacık bir ipucu yakalayamadım. Bir kez de onunla beraber taradık odayı. Bir kenara yığdığım defter kağıt kalabalığına ilgisizce bakıyordu. İzninizle bunları almak istiyorum dedim. Babamın karaladığı şiirler, denemeler. Hepsini alabilirsin diye boynunu büktü. Yalnız buradakileri değil, dışarıdakilerden de. Dediğim gibi bu evdeki her şey benim olduğu kadar senin de. Ha, bir de kasa var yatak odasında. Gel ona da bak istersen. Odasında işe yarar ufacık bir kağıt parçası bile bırakmamak için onca gayreti gösteren birinin anahtarı karısını bildiği bir yerde duran kasada kanıt bırakmış olması zayıf bir olasılıktı. Ama ufak da olsa umut umuttu. İlk bakışta çelik kasanın içi oldukça kalabalık, daha doğrusu karışıktı. Ancak benim beklentilerimi karşılamak açısından çalışma odasından da çoraktı. Birkaç banka cüzdanı, az miktarda dolar, euro ve Türk parası. Melia Hanım mahcup bir ifadeyle soldaki çekmece bana ait dedi. Ufak tefek takılar var içinde. Diğerlerini alabilirsin. Hatta onlardan da beğendiğin olursa. Ne yapacağım bu yaştan sonra? Benim işime yaramaz hiçbiri diyerek gülümsedim. Böylece kalsınlar. Veraset ilanı çıktıktan sonra hepsi sizin. Banka hesaplarından pay almaya niyetim yok. Bu evden de. Neden ama? Diye kocaman kocaman açtı gözlerini. Ölüm hak, miras helal derler ya. Desinler. Payıma düşen hakkı size helal ediyorum ben. Melia Hanım, banka cüzdanlarını bir araya toplamak için elini uzatınca aralarından bir anahtarlık düştü kasanın iç yüzeyine. Ucunda biri büyüyecek, diğeri daha ufak iki anahtar. ''Nerenin anahtarları bunlar?'' diye sordum. ''Bilmem ki'' dedi Melia Hanım. ''Daha önce hiç görmedim. Vedat mı koydu buraya acaba?'' Birden canlanıp ekledi. ''Hiç değilse bunları al kızım, işine yarar belki.'' Anahtarlardan birinin üzerine işaret kalemiyle kırmızı bir çarpı konulmuş, diğerini şekli farklı. İki ayrı yeri açıyor olmalılar. Pek bir şey çıkacağını ummasam da anahtarları alıp çantama atıyorum. Çelik kasa içindekilerle beraber sonsuza dek kapanıyor benim için. Aradığım para, pul, ev, bark, mirastan alınacak pay değil. Yoluma ışık tutacak küçücük bir iz yalnızca. Karacan Hukuk Bürosu. Kadınların taziye evinde 7 gün oturacak olmaları beni bağlamıyor. Kendilerine biçilen 3 günlük yaz süresini tamamlayıp günlük yaşamlarına dönen erkeklerle beraber ayaklanıveriyorum ben de. Babamın 7'sini yapmadan Ankara'dan ayrılmaya niyetli değilim. Ama yapmam gereken onca önemli iş varken geride kalan günlerimi oturarak geçirmem savurganlık olur. 3 gündür kapalı kaldığım 4 duvar arasından sokağa çıkmak, yüzüme çarpan serin havayı solumak, umulmadık bir anda alınan darbeyle ezberi bozulmuş bedenime ve ruhuma ilaç gibi geliyor. Hava yumuşamış, hiç durmamacasına deli gibi yağan karın oluşturduğu karla buz karışımı kalıpların çoğu erimiş. Erimeyenler de belediye ekiplerince kürenerek kirli tortular halinde kaldırım kenarlarına, duvar diplerine yığılmışlar. 4. caddeden 5 evlere kadar yürüyorum. Attığım her adımda biraz daha iyi hissediyorum kendimi. Daha da uzatabilirim yürüyüşümü ama zamanımı iyi kullanmak zorundayım. 5 evden metro istasyonu. Gülümseyerek bakıyorum tabelaya. Öğrencilik günlerimde Ankara'da metro yoktu. Dolmuşla gider gelirdik okula. Durağın önünde sıralanmış taksilerin önden geçip metro istasyonunun merdivenlerinden aşağı iniyorum. Ankara'daki ilk metro deneyimim olacak bu. Kızılay'da iniyorum metrodan. Uzun zamandır gelinmeyen yerlerdeki orada yaşayanların pek fark etmediği değişiklikler dışarıdan gelen biri tarafından hemen fark ediliverir. Ben de doğup büyüdüğüm şehri yabancı gözüyle irdelerken bu farkları rahatlıkla görebiliyorum. Dikkatimi çeken Ankara'nın en az değişime uğrayan yerinin Kızılay olduğu. Büyüyüp gelişmesine izin verecek bir alana sahip değil çünkü. Çapı sabit bir çemberin içinde kısılıp kalmış gibi. 10 yıl önce nasılsa neredeyse milimetrik oynamalarla şimdi de aynı. Bakanlıklara doğru ağır ağır yürüyorum. Sol kolda Meşrutiyet Caddesi'ne kıvrılmadan köşede durup soluklanıyorum biraz. Yorulduğumdan değil, gideceğim yere varışımı elimden geldiğince geciktirmek için. Meşrutiyet Caddesi'ni kesen sokaklardan biri Karanfil Sokak. Ağırlaşmak bir yana geri geri gidiyor adımlarım ve sonunda ulaşmam gereken adresteyim. Gündoğdu Apartmanı, Kat 2, Karacan Hukuk Bürosu. Asansörü görmezden gelip yıllarca gide gele aşınladığım merdivenleri adımlayarak ikinci kata çıkıyorum. Zile uzanan elimin titreşini durdurmak mümkün değil. Acımasız bir ses yankılanıyor beynimde. Çalacağın kapının ardında görmeyi umduğun kişi yok artık. Başta babamın can dostu, dava arkadaşı Remzi Bey olmak üzere en kıdemli avukatından çaycısına kadar büroda kim varsa seferber oluyor benim için. Geniş bekleme salonuna alıyorlar beni, hepsi çevremde. Kendi belirledikleri sıraya göre teker teker elimi sıkıp taziyelerini iletiyorlar. Aralarında yıllar öncesinden tanıdıklarım da var, daha önce hiç görmediklerim de. Buluştukları ortak nokta, babama duydukları sevgi, saygı ve şimdi de dayanılmaz bir özlem. Çoğunun gözünde yaş var, hüzün kokuyor konuşmaları. Babamızdı o bizim diyorlar, bambaşkaydı o diyorlar, asla yeri doldurulamaz diyorlar. Stajı yeni başlamış, genç bir avukat, onun yaptığını babam yapmadı bana diyor. Çayhanede çalışan Nermin Hanım'ı yıllar önce babam işe almış. Kocam evi terk edince 3 çocukla ortada kaldım diyor. Vedat Bey işe aldı da yeniden ışık doğdu evimizde. Onun sayesinde adam oldu çocuklarım. Babama sağlığında iletemedikleri minnet duygularını, sevgi dolu sözcükleri bana yönelterek işlerini döküyorlar kendilerince. Yanlış adresteler oysa, babama ait övgülerin, sevgi iletilerinin muhatabı olmayı hak etmiyorum ben. Kafamdan geçenleri yastırcasına, iyi ki geldin Verda diyor Remzi Bey. Vedat'ın gerçek adresi burasıydı. İnanıyorum ki seni burada görmek onu da mutlu etmiştir. Görür o bizi, görür diye iki yana sallanarak kendi kendine söyleniyor Nermin Hanım. Kızının geldiği ayağına olmuştur ona. Remzi Bey, hadi Nermin Hanım bize birer çay getiriver diyerek kesmese susacağı yok. Ama kendini ifade ediş biçimi öyle doğal ki taziyeye gelip göstermelik üzüntülerini sergilemekte yarışan nicelerinden çok daha candan olduğuna inanıyorum. Kalabalığın dağılmasıyla babanın odasına geçelim istersen diyor Remzi Bey. Oraya gelişimin asıl nedenini çok iyi biliyor, sabırsızlığımın farkında. Herkesin girip çıktığı bir yer olmasa burada oturmayı sürdürmek daha çok işime gelir. Babamın odasına girecek gücü toparlayamamaktan korkuyorum çünkü. Ancak konuşacağımız konuların önem derecesi bekleme salonundan daha korunaklı bir mekanda bulunmamızı gerektiriyor. Babamın odasındaki ilk yarım saatimiz tazeliğini koruyan acıları dile getirip eskileri yad etmekle geçiyor. Nedenle başlayan sorular geliyor ardından. Ne yazık ki Remzi Bey de yanıt veremiyor sorularıma. Şu çay yolu davası diyorum. Basında izlediklerinin dışında fazla bilgim yok. Babama derinden etkileyecek diğer arazi davalarından farklı bir yanı var mıydı? Hayır. Ancak kendini gereğinden fazla kaptırmıştı Vedat. Yılan hikayesine dönüp uzadıkça onun meselesi haline getirdi sanırım. Taraflarda adı belli, ünlü aileleri olunca Bildiğiniz ayrıntıları anlatırsanız sevinirim. Davanın özü ne? Nereden kaynaklanıyor? Tartışmaların başlangıcı çok uzun yıllar öncesine dayanıyor. Bilirsin, kadastro kavramının henüz devreye sokulmadığı yıllarda arazilerin yeri ve sınırları ada, parsel gibi resmi tapu diliyle değil, el yordamıyla tanımlanıyordu. Emmimoğlu'nun bahçesinin kıyısından dağın yamacına kadar uzanan arsa ya da Ayşe Bibi'nin pamuk tarlasıyla muhtarın evinin arasında kalan arazi diye belirlenen topraklar. Tapu ve kadastro işlemleri uygulamaya konulduğunda da ister istemez bu tanımlamalar dikkate alındı. Elde başka veri yoktu çünkü. Taraflar aynı görüşte uzlaşırlarsa sorun çıkmıyordu. Ancak bu davada da olduğu gibi el yordamı sınırlar tarafları memnun etmeyince mahkemeler arazi davalarıyla dolup taşar oldu. Bana ne bunlardan? Bütün arazi davalarının canı cehenneme diye bağırmamak için zor tutuyorum kendimi. Dava dosyalarını görmem mümkün mü? Sabırsızlığımı, hedefe ulaşmak için dolambaçlı yollardan değil, en kestirme yoldan ilerlemek istediğimi başka nasıl anlatabilirim? Tabii diyor Remzi Bey. Vedat'ın birinci dereceden mirasçı olarak hakkım bu. Ancak neyin nerede olduğunu ben de bilemiyorum. O da senin. Umarım aradığını bulursun. Yardıma gerek duyarsan yandaki odadayım ben. Tam kapıdan çıkacakken geri dönüyor. Benim özel anahtarlarımın bir kopyası onda, onunki de bende dururdu diyerek dava dosyalarının bulunduğu dolabın anahtarını bırakıp çıkıyor. Bir süre elimi hiçbir şeye sürmeden öylece oturuyorum. Masanın üzerinde duran Sümin'in hemen gerisindeki randevu defterine ilişiyor gözüm. Önemini çoktan yitirmiş, eski randevulara göz gezdiriyorum. Tanımadığım isimler, anlamlandıramadığım yığınla buluşma yeri, tarihi, saati. Ürperi veriyorum birden. Son randevusunu ölümünden 3 gün öncesine vermiş babam. Sonrasında tek bir çizik yok. Birileriyle buluşup konuşmayı, tartışmayı gündeminden çıkarmış. Apaçık ortada. Son kez ölümle randevulaşmış babam. Bordo rengi maroken sümenin içi, masasının orta ve yan çekmeceleri en az evdeki çalışma odası kadar dilsiz. Beklenen de bu zaten. Hayati öneme sahip belgeler ortalıkta gezecek değil ya. Remzi Bey'in verdiği anahtarla dava dosyalarının ve el altında tutulmaması gereken evrakların bulunduğu duvara dayalı, boyu neredeyse benim boyuma ulaşan dolabı açıyorum. Çok sayıda evrak ve dosya arasından üzerinde çay yolu yazan klasör grubunu bulmam zor olmuyor. Çay yolu 1, çay yolu 2 diye gidiyor klasörler. İlkini açıp tarih sırasına göre dizilmiş duruşma tutanaklarını okumaya koyuluyorum. Davalardan ilki 12 yıl öncesine uzanıyor. Sıradan bir arazi davası görünürde. Ancak son derece geniş kapsamlı. Böyle ayaküstü göz gezdirmekle hiçbir yere varamayacağım açık. Şimdilik kaydıyla toplayıp dolaba yerleştiriyorum klasörleri. Yüreğimde palazlanıp boğazıma doğru yürüyen burgacın soluksuz bıraktığı bedenim daha fazlasına izin vermiyor. Bugün için açıkta duran, açıkta durduğu için de ulaşılması daha kolay, daha yüzeysel verilerle yetinmeye karar veriyorum ve ders çalışmaktan sıkılmış, oyalanacak ilginç bir şeyler arayan öğrenciler gibi odanın içinde amaçsızca geziniyorum. Hukuk kitaplarının ağırlıkta olduğu kütüphane, çeşitli nedenlerle verilmiş plaket ve ödüllerin sıralandığı vitrinli dolap, çalışma masasının hemen önünde yer alan deri koltuklar ve ikinci bir oda gibi duran, arka bölümdeki duvarı boydan boya kaplayan, ilk kez gördüğüm, balıktan çok yeşil ve mavinin her tonu bünyesinde barındıran, bitkisel zenginliğiyle bakanlara suyun altındaymış duygusunu verecek görkemli bir akvaryum. Sağ köşesinde el yazısıyla yazılmış bir yazı var. Dilsiz dostum, sırdaşım. İlginç. Bir günlüğüne çözülse o dil neler anlatır, hangi sırları açığa vurur kim bilir. Akvaryumun tabanı iş yerinin sade görünümüyle uyuşmayan, orada bulunan tüm eşyalardan farklı olarak ceviz işlemeli antika bir büfenin üzerine oturtulmuş. İkisi, daha önceki gelişlerimde burada görmediğim akvaryum ve büfe, diğerlerinden bağımsız ayrı bir köşe oluşturmuşlar. İçgüdüsel bir hareketle büfeyi açmaya yelteniyorum. Ancak oymalı kapının üstünde kilit var. Nerede bunun anahtarı? Dışarı çıkıp Remzi Bey'den yardım istemeyi düşünüyorum önce, vazgeçiyorum hemen. Anahtar onda olsa, diğeri gibi onu da baştan vermez miydi bana? Melia Hanım'ın evdeki katadan çıkarıp verdiği anahtar geliyor aklıma. Heyecandan keçeleşmiş parmaklarımla sımsıkı tuttuğum anahtarı kilide yerleştirip çeviriyorum. Kulaklarımı okşayan klik sesi eşliğinde açılıveriyor kapı. Hiçbir şeyi rastlantıya bırakmazdı babam. Şu an yaşadıklarımı dakikası dakikasına önceden tasarladığına eminim ve çok önemli bir dönemecin başında olduğumu hissedebiliyorum. Remzi Bey'in verdiği anahtar ve o anahtarın açtığı kapının arkasındakiler de özeldi. Her önüne gelenin eline geçmemesi gereken nice gizler vardı o dolabın içinde. Ama bu anahtar bambaşka. Remzi Bey'e bile vermemişti babam. Evinin kasasında tutmayı yeğlemişti. akıl yürüterek anahtarı benim bulacağımı, bu kapıyı benim açacağımı düşünmüş olabilir mi? Öyleyse eğer bana söylemek istediğin ne varsa burada gizli. Hayal kırıklıklarının baş nedeni beklentilerin yüksek tutulması değil midir? Benimki de o hesap. Dava ve duruşmalarla ilgili tek bir resmi evrak yok dolabın içinde. Yapılacak konuşmalar ve savunmaların müsveddeleri, çala kalem tutulmuş notlar, kimlere ait olduklarını çıkaramadığım yığınla kartvizit, eski yıllara ait ajandalar. Evdeki çalışma odasının küçük bir kopyası sanki. Tam kapatacakken dolabın gerisinde sert bir cisme çarpıyor elim. Uzanıp alıyorum. Porselen ağzı kapalı, yuvarlak bir kutu. Sarı pirinçten yapılmış, kapak çemberini açınca donup kalıyorum. Kutunun içi kül dolu. Kapkara, pul pul, üfleyince uçuverecekmiş gibi duran, narin bir kül yumağı. Tanıması zor değil, kağıt külü bu. Bir şeyler yakılmış belli ki, kimsenin eline geçmesin diye. Bir yerlere savrulabilirmiş ama savrulmamış. Ya kıyamadığından atamamış, yakan, ya da bu kutuyu ele geçirecek olana bir şeyleri kanıtlamak istemiş. İstesem hiçbir şey bırakmazdım geride. Hepsini yakıp küle dönüştürmek varken, bıraktıklarımı azımsama sakın. Başkalarından esirgediğimi sana sunuyorum. Gözünü aç ve görmeye çalış. Bu muydu bana söylemek istediği? Dolabın içini kaplayan kağıt kalabalığına bakıyorum çaresizce. Aradığının, bulmak istediğinin ne olduğunu bilmeyen birinin, bilinmezleri yoklayarak yol almaya çalışması, iki yanı uçurum, daracık bir patika üzerinde, gözü kapalı koşmaya kalkışmaktan farksız. Her şeye rağmen kararlıyım. Girmiş olduğum bu yoldan asla geri dönüş yok. İz. Yeniden iz peşine düştüm, farkında mısın? Senin izinin peşine babacığım, her zaman olduğu gibi. Düşünüyorum da dünyanın düzenini tersine çevirdik biz, sen ve ben. Yakın ve uzak çevremizdeki baba kız ilişkilerine bir bak, bir de bizimkine. Zerre kadar benzerlik var mı aralarında? Yalnız bizde değil, dünyanın her yerinde babalar kızlarının peşindedir hep. Onları adım adım izlemekten asla vazgeçmezler. Doğdu, büyüdü, okullu oldu, sevdalandı. Evin dışına çıktığında neler yapıyor acaba? Dünün kucakta hoplatılan bebeği hangi sularda yürüyor da izini belli etmiyor. Nelerden etkileniyor? Ruhsal dünyası sağlıklı mı? Kötü arkadaşlıklar, kötü alışkanlıklar edinmesin sakın. Evlendirmeyle de bitmiyor babanın işi. Bizimki bitmiş görünse de, için için kıskanmaktan kendini alamadığı bir başka erkek, damat, kızını mutlu edebiliyor mu? Üzüyor mu yoksa? Her şey yolunda dese de kızı, izleyip kendi gözleriyle görecek ki rahat etsin. Dedim ya, bizimki tam tersi. Kendimi bildim bileli, senin izini sürüyorum babacığım. Hangi takım tuttuğunu öğrenmek için bile dedektif titizliğiyle çalışmak zorunda kaldım. Siyasi görüşün hakkında hüküm vermek içinse bir ihtilal, bir muhtıra yaşamamız gerekti. Kalın bir sis perdesinin arkasında duruyordun hep. Benim payıma düşen, karanlıkların içinde belli belirsiz bir iz bulma çabasıydı. Annemin yönlendirmesiyle hiç istemediğim halde gönül maceralarının izini sürmek de işin bir başka cephesiydi. Topluluk içinde kendi alemine dalacağına, babam nereye bakıyor, kiminle ilgileniyor diye nöbet tutan, benden başka kaç genç kız tanıdın babacığım? Şu yaşıma geldim, boyumca evladım var, senin izini sürüyorum hala. Uzun zamandır ara vermiştik oysa, kendi haline bırakmıştım seni. Ama öyle bir deprem yarattın ki gidişinle, kaldığımız yerden devam etmeye zorunlu kıldın beni. Bu seferki öncekilere benzemiyor pek. Onur meselesi oldu benim için. Keşke yolumu aydınlatacak parlaklıkta belirgin izler bırakabilseydin geride. Ama zoru seversin sen. Birilerini zora koşmaydı. Şikayetim yok. İyi ki bu çizgide yetiştirmişsin beni. Yoksa kim baş koyacaktı bu davaya? Geldiğim şu noktada bir arpa boyu yol alamadım henüz. Şurası kesin ki birileri benden çok şey biliyor. Ve ben o birilerini bulup konuşmaya kararlıyım babacığım, her ne pahasına olursa olsun. Üzerinde yürüdüğüm izler beni nereye sürüklerse sürüklesin. Sıra dışı bir akvaryum. Ertesi sabah hangi içgüdüsel dürtünün akışına kapıldığımı bilemeden, ait olmam gereken biricik yer burasıymış gibi büronun kapısında buluyorum kendimi. Babamın odasına girdiğimde Nermin Hanım botanik bahçesinde andıran akvaryumu temizliyor. Yaptığı işe öyle dalmış ki kolay gelsin dememle yerinden zıplaması bir oluyor. Ellerini kurulayıp hoş geldiniz Verdi Hanım diyor. Çay getireyim size. Yeni demledim, tazedir. Acelesi yok, işine bak sen diye engelliyorum. Babamın ölümünden sonra bile odasına, eşyalarına gösterdiği özen hoşuma gidiyor. Vedat Bey için çok değerliydi bu akvaryum diyor hüzünden tarazlanmış sesiyle. En yorgun, en sinirli zamanlarında şu koltuğa oturur, gözlerini suların derinlerine diker, dalar giderdi. Ne zamandır burada bu akvaryum? 10 yıl oldu galiba, belki daha fazla. İşe yeni başlamıştım ben. Buraya uğramayalı o kadar olmuş demek. Alıcı gözüyle dikkatle inceliyorum akvaryumu. Daha önce gördüklerime hiç benzemiyor. Kalın çeperli, cam küvetin içinde kimi enine, kimi boyuna yayılmış, yemyeşil çayırlarla dev boyutlardaki eğrelti otlarını andıran bitkileri tanımakta zorlanıyorum. Öylesine koyu yeşil ki yaprakları, suyun rengi neredeyse neftiye dönüşmüş. Yaprakların sıklığından diğer canlılara yeterince yer kalmamış. Nazlı devinimlerle salınan birkaç iri balık, akvaryumun gerçek sahibi değillermiş gibi sualtı ormanını oluşturan yeşil otların arasında gizlenmekteler. Sıra dışı bir akvaryum diye mırıldanıyorum. Öyledir diyerek gülümsüyor Namin Hanım. Yılların emeği var üzerinde. Her akvaryumda yoktur bu otlar. Nereden buldu, nereden getirdi bilmiyorum ama kocaman kavanozlar içinde taşıdı hepsini. Günlerce uğraştı, titizlendi. Zahmetine değdi ama tam bir huzur köşesi oldu burası onun için. Nermin Hanım'ın getirdiği çayı yudumlarken, babamın akvaryumun karşısında otururken duyduğu huzuru ve dinginliği yakalamaya çalışıyorum. Olmuyor. Nefti yeşilden laciverde, su yeşilinden griye evlen renkler hiçbir şey fısıldamıyor kulağıma. Anlıyorum ki asıl sahibini, dostunu arıyor. Benim gibi geçerken uğramış bir iz sürücüsüyle yakınlık kurmaya, dostuyla paylaştığı gizleri ortaya dökmeye niyeti yok. Çantamdan çıkardığım anahtarla akvaryumun zeminindeki dolabı açıyorum. Dikkatle, sabırla elime gelen küçüklü büyüklü her nesneyi aynı özeni göstererek incelemeye koyuluyorum. Kafamda bin bir soru. Son günlerinde babamın yakın ya da uzak çevresinde kimler vardı? Bunalımları biri Leyli ile paylaştım. Dolabın içindeki ceviz kutudan çıkarıp masanın üzerine yaydığım kartvizit kalabalığına çaresizce bakıyorum. Tanımadığım, görmediğim, adlarıyla ilk kez karşılaştığım kadınlar, erkekler. Hiçbir şey ifade etmiyorlar benim için. Nerede, ne zaman, hangi nedenlerle beraber oldular babamla, yaşamının içine ne derece sızdılar, ölüme uzanan yolun neresine kadar eşlik ettiler ona. İçinden çıkılacak gibi değil. İşe yarar bir şeyler bulma umudu olmasa da, kurşun askerler gibi benzer kalıptaki kartvizitleri tek tek elime alıp, üzerlerinde yazan adları, meslek ve iletişim bilgilerini okumaya başlıyorum. Okuduğum adlar arasında her meslekten insan var. Doktorlar özellikle ilgimi çekiyor. Çevresiyle paylaşamadığı önemli bir rahatsızlığı vardı belki. Ancak doktorlardan sağlık hizmeti alacağına, onlara avukatlık hizmeti vermiş de olabilir babam. Gene de gözüme farklı görünen birkaç tanesini bir kenara ayırıyorum. Hiçbirini atlamadan dikkatle inceliyorum hepsini. Kolayca atlayabileceğim küçük ayrıntıların en belirleyici ipucu olmadıkları ne malum. Kartların arka yüzleri de titiz araştırmacılığımdan paylarını alıyorlar. Bazılarında kocaman birer çarpı işareti var. Ayıp aslında. Birisine kartımı verirken arkasını asla çizmem ben. Karşımdakine güvensizlik anlamına gelir bu. Kötüye kullanacağından kuşku duyacağım birine zaten kartımı vermem. Kağıt ve karton yığınları arasında dolaşımımı sürdürürken bir kart ilişiyor gözüme. Diğerlerinden hiçbir farkı ve ayrıcalığı olmayan bir kart. Avukat Vural Türkoğlu. Altında iletişim bilgileri, telefon numaraları var. Arkasını çevirince tükenmez kalemle yazılmış tarih ve saati görüyorum. 16 Mayıs 11. Yılı belli değil. 3 ya da 10 yıl öncesine ait olabilir. En iyimser yaklaşımla son 16 Mayıs olduğunu varsayarsak şu anda Ocak ayında olduğumuza göre 8 ay öncesine ait bir randevu talebi olabilir mi bu? Dolaptaki eski yıllara ait ajandaları çıkarıyorum. İşte bir önceki yılın ajandası. 16 Mayıs sayfası boş. Ondan önceki yılın ajandasını alıyorum elime. Umutsuzca dalgın dalgın çeviriyorum sayfalarını. Ve 16 Mayıs. Açık ad yazılı değil ama tarihin yanında VT harfleri yazılı. Hemen altındaki saat 11 yazısı da baloncuk içine alınmış. Derin bir nefes alıp arkama yaslanıyorum. Zerrece önemi yok belki ama olsun. Boşluğa attığım taş ilk kez bir yere değdi ya. Adres yanlış olsa da umurumda değil. Benzer bir şeyler bulabilme umuduyla ajandanın sayfalarını çeviriyorum. İlginç. Ve T işaretli başka tarihler de var defterde. Ne anlama geliyor bu? İki avukat, belki arkadaşlar ya da ortak bir çalışma içindeler ve randevulaşıp buluşuyorlar. Neresi olağanüstü bunun? Of Verda! Bula bula bunu mu buldun be kızım? Önce kapıyı tıklatıp ardından başını içeri uzatarak Remzi Bey, kahve içmeyi çağırıyor sizi diyen Nermin Hanım'ın sesiyle ayrılıyorum daldım alemden. Okkalı bir Türk kahvesi kurguladığım saçmalıkların üzerine örter mi acaba? Burnunun ucuna kadar indirdiği gözlüğünün arkasından ''Nasıl gidiyor?'' diye soruyor Remzi Bey. ''Boşuna çabalıyorum galiba'' diyorum açık yüreklilikle. ''Karanlığın içinde körlemesine bir arayış benimki. Sonuçta hiçbir şey çıkmayacak galiba. Babam davayla uzaktan yakından ilgisi olmayan bir nedenle de yaşamına son vermiş olabilir. Ama bana düşen gidebildiğim yere kadar gitmek.'' Nermin Hanım kahveleri bırakıp çıkıyor. ''Elime attığım her yer bilinmezlik kokuyor.'' diyorum. Yığınla kart vizit var dolapta. Tanıdığım tek kişi yok işlerinde. Örneğin avukat Vural Türkoğlu. Tanır mısınız kendisini? Belli belirsiz bir gölge geçiyor Remzi Bey'in gözlerinden. Ancak tanımaz olur muyum? Başarılı bir avukattır kendisi derken gayet sakin. Avukat olduğu belli diyorum sabırsızca. Önemli olan babamla arasında ne tür bir ilişkinin olduğu. Vural Türkoğlu bizden epey genç bir meslektaşımız. Avukatlık stajını burada bizim büromuzda yaptı. Yıllar önce de Vedat'la aynı davayı savunmuşlardı. Aynı taraftalardı o zaman. İlkili veriyorum. Ya sonra? İstemeden ağzından kaçırdığı son cümleyi açıklamak zorunda kalıyor Remzi Bey. Vural Türkoğlu Çanyolu davasında Alpugut ailesini savunuyor. Yani karşı tarafın avukatı. Kafamı toparlamakta, söylenenleri yerli yerine oturtmakta güçlük çekiyorum. Şimdi siz babamın karşı tarafın avukatıyla görüştüğünü mü söylemek istiyorsunuz? Bunu da nereden çıkarıyorsun? Vural Türkoğlu'nun kartvizitinin arkasında randevu tarihi ve saati vardı. Ajandalara baktım, bir kez değil, defalarca buluşmuşlar. Ne var bunda? Diye dikleniyor Remzi Bey. Bizler meslektaşız, karşı tarafların avukatları oldular diye düşman mı kesilecekler birbirlerine? Sen de çok iyi bilirsin ki davalar bitse de dostluklar sürer bizim camiamızda. Sesini yumuşatarak devam ediyor. Karşı tarafın avukatıyla görüştü diye babanı suçlayamazsın Verda. Vedat Karacan bu camianın en dürüst, en güvenilir avukatlarından biriydi. Müvekkillerini satacağına ya da karşı tarafın avukatını satın almaya kalkacağına bu mesleği bırakıp gitmeyi tercih ederdi. Bana babamı anlatmayın Remiz Bey. Onu savunmanız gerekmez. Beraberliğimiz ayrılıklarla bölünse de çok iyi tanıyorum onu. Dürüstlüğünden zerrece kuşkum yok. Hukuk fakültesine kaydımı yaptırdığımda o günlerde inceliğini tam anlayamadığım, kavrayamadığım altın değerinde deneyimlerini paylaşmıştı benimle. Şerefli mesleğimize kara çalmak isteyenler var demişti. Ben avukat değil, hakim tutarım diyen, karar gücünü elinde tutan insana rüşvet vererek işini yürüteceğini iddia eden insanların varlığından söz etmişti. Her meslekten çürük diş gibi bozuk yapıda insanlar çıkabilirdi. Ama bunlar bir elin parmaklarını geçmeyecek kötü örneklerdi. Hukuk fakültesine girenlerin hedefi hukukçu olmaktan önce meslek onurunu ayakta tutmak olmalıydı. Kızına bunları öğütleyen bir baba karşı tarafın avukatıyla işbirliği yapabilir mi Remzi Bey? Buluştuysa buluştu. Vardır elbet bir nedeni. Remzi Bey'in odasından çıkarken söylediğim her sözün arkasında durmakla beraber bu ilginç buluşmaların nedenini merak etmekten kendimi alamıyorum. 10. ayrımın sonu. Sayfa 153.